bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sevgilim İstanbul, Nedim Gürsel, Öyküler, Can Yayınları, 2. basım, 1989, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Bu kitapta dünyayı yapayalnız dolaşan gurbette bir yazarın aşklarını, anılarını, özlemlerini bulacaksınız. Öykülerin kahramanı Paris, Moskova, Leningrad, Atina, Cezayir, Marrakeş, New York ve İstanbul'da dolaşırken gerçekte belleğinin derinliklerinde yol alıyor. Her gittiği ülkeye, her gördüğü kente kendi geçmişini de taşıyor çünkü. Fransız Pen Kulübü jüri özel ödülü ile Haldun Taner Öykü Ödülünü alan Sevgilim İstanbul'un bu yeni basımında Nedim Gürsel'in ilk öyküleriyle birlikte bir kısa film senaryosu da yer alıyor. Sevgilim İstanbul. Seni yavaş yavaş tanıdım. Yabancı bir kadın gövdesini el yordamıyla keşfeder gibi. Oysa sen hep vardın. Delf kahininin sözlerine uyan, Megaralıların kıyılarına gelip Körler Yakası'nın karşısındaki yarımadaya yerleşmelerinden bu yana, hatta çok daha önceleri, Kağıthane Deresi'nin Haliç'e aktığı yerde, ilk insanların yırtıcı hayvanlardan korunmak için kurdukları kamış barınaklardan bu yana, sen hep vardın. Ligostu adın, üç yanını çevreleyen su saydam, suda balıkların ışıl ışıldı. Ağaçlar uğulduyordu ormanlarında. Bizantiyondu adın, yarım adanın ucunda Akropolis'in, Agoran, hamamların, Tunç'tan tanrı yontularınla küçücük bir kenttin. Kuytu limanından hasat vermez engeline yelken açıyordu koca karınlı gemilerin. İnsanların ağırbaşlı ve çalışkandı. Ne o Roma'ydı adın. Kapıların porfirden anıtların, çemberli taşın ve uçsuz bucaksız hipodromun, hipodromunda şimdi Venedik'te San Marco alanını dolduran gezgin kalabalığına doğru şaha kalkan Tunç yeleli atlarında görkemli bir Roma kentiydin. Gemiler mermer ve altın boşaltıyordu limanlarına. Sen hep vardın İstanbul. Öncesiz ve sonrasız bir zamandaydın. Konstantinopolis'ti adın. Üç sıra aşılmaz surların, surlarındaki mazgalların, kulelerin, bayraklarınla, sarayların denize bakan taş evlerin ve dindar halkınla, kiliselerin, manastırların, ayazmalarınla, ayazmalarındaki ikonların, keşişlerin ve meleklerinle büyük bir imparatorluğun başkentiydin. Adın Konstantinopolis'ti. Ve Uludağ'dan bile görülen tarihin ilk kubbesi yaldızlı bir gökyüzü, ters çevrilmiş derin bir uçurum gibi Ayasofya'nın tepesine asılmıştı. Kemerli pencerelerden içeriye dolan ışıkta mozaikler, yeşil somaki mermerden dev sütunlar, altın haçlar, gümüş şamdanlar parlıyordu. Tüm kentin halkını içine alabilecek kadar geniş galerileri, duvarları, sayısına ancak rahiplerin bildiği karanlık dehlizleri bile aydınlatıyordu ışık. O zaman da bugünkü gibi göç mevsiminde leylekler uçuyordu üzerinden. Göğü delen sivri minareler yoktu ama Mekke'ye giden leylekler, turuncu mor bulutlar, yelkovan kuşlarıyla karabataklar o zamanlar da vardı. Ve Galata Kulesi'nin gölgesi evlerin çatılarına, Ceneviz meyhanelerinin sıralandığı dar sokaklara vuruyordu. Lodos'un, Poyraz'ın ve Boğaz'dan Marmara'ya akan balık sürülerinde eşsizdin. Sen hep vardın İstanbul. Dar-ı Saadet'ti adın ve Ayasofya'da ezan okunuyordu. Gemilerini karadan yürüten Fatih bir gül tutuyordu elinde. Eyüp Sultan'da güvercinler sebillerden su içiyorlardı. Adın Darül Hilafe'ydi. Beyaz taşlar yontuluyor, koca koca kazanlarda kurşun eritiliyor, fırınların ateşinde lalelerle nar çiçeklerinin açtığı, çayırların göverdiği çiniler pişiyordu. Ve Mimar Sinan'ın imgeleminde Süleymaniye'nin oylumu, oranları, kubbesiyle kemerleri biçimleniyordu. Arnavut, Boşnak, Rum, Yahudi, Ermeni, Türk, Arap, Çerkes ve Gürcülerden oluşan, Ceneviz ve Venediklilerle büyüyen bir kalabalık dolduruyordu bedestenlerini. Körler baharat kokularına göre yollarını buluyor, Buğday yüklü gemiler Venedik'e, Cenova'ya ve Marsilya'ya yelken açıyorlardı. Adın Darı Devleti Aliye-i Osmaniye idi. Sadrazam vezirler, kaptan paşalar, Şeyhülislam ve defterdarlar, ağır kavukları, savrulan kaftanlarıyla huzura çıkıyorlar, yeniçeriler kazan kaldırıp baş istiyorlardı. Şehzadeler boğduruluyordu zindanlarında. Valide sultanlar, kadın efendiler, hasekiler, cariyeler ve siyah ağalar haremde susuyorlardı. Sarayın girişinde durmadan akıyordu cellat çeşmesi. Deniz de öyle, saray burnunun önünde akıp gidiyordu. Bir sen kalıyordun yerli yerinde. Depremler oluyor, evler, camiler, minareler, medreseler, köprüler yıkılıyor, taş üstünde taş kalmıyordu. Bir caminin kubbesi, bir sarayın tavanı çökünce Bizans mozaikleri çıkıyordu gün ışığına. Veba limanlarında kol geziyordu. Boğazda yalıların, konakların, ahşap evlerin çatır çatır yanıyordu. Ama tümü yeniden yapılıyor, depremde, yangında, savaşta ölenlerin, vebada yakılanların yerini yeni doğanlar alıyordu. Yıllar, yüzyıllar gelip geçiyordu. Üç denizin birleştiği yerdeydin. Ligos'tu adın, Bizantiyon'du. Adın Darü Saadet, Darül Hilafe, Darü Devleti Aliye-i Osmaniye idi ve İstanbul'du. Yani kentti. Evet, kent. Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu denizine bakmayalı, insanlarını görmeyeli, sokaklarında, caddelerinde yürümeyeli, alanlarından geçmeyeli. Şimdi Paris'te, Figuye sokağında senden uzak, seninleyim. Az önce metroda bir afiş gördüm. Ayasofya melekleriyle yelken açmıştı rüzgarda. Hazreti Muhammed'in tükürüğünden karılan harçta tutturulduğu söylenen kubbesiyle kanatlanmış uçuyordu. Bir başka afişte de ışıl ışıldı sular. Mavi denizin, beyaz vapurların, kayıkların, takaların, mavnalarınla, İstakozların, yengeçlerin ve allı pullu balıklarınla güneşte parıldıyordun. Ayasofya, boğaz içi, otel ve balıklar. 2000 F nokta güneş ve deniz bedava. Herkesin 2000 frangı ve biraz vakti olan herkesin ulaşabileceği bir yerdesin şimdi. Bir ben ulaşamıyorum sana. Denizine, Haliç'in kirli, bulanık suyuna dokunup kubbelerini, minarelerini, kulelerini okşayamıyorum. Kaç yıl oldu? Kıyı kahvelerinde oturmayalı, yüzümü isli duvarlarına, yıkık surlarına sürmeyeli, tepelerine, burçlarına tırmanmayalı. Kaç yıl oldu çınarlarının gölgesinde dinlenmeyeli? Şimdi Figuye sokağında, Hotel de Sans'ın avlusuna bakan bir kuytu odada beyaz kağıtların üzerine eğilmiş seni düşünüyorum. Yavaşça biçimleniyorsun lambanın ışığında. İşte kubbelerinle minarelerin, işte eğri büğrü sokakların, geniş caddelerin, işte boğazın girişi, Haliç'in kirli suyu ve işte sensizlik. Okulun iç avlusunun, mezarlıkların, sarnıçların sessizliği, işte ışık. Kapalı gökyüzünden vuran külrengi donuk ışık. Üsküdar'ın pencerelerini tutuşturan güneş ve Meryem Ana ikonunun karşısında yanan mumun titrek alevi. Yatakhanenin mavi ışığı ve yalnızlığım. Evet, yalnızlığım. Yani senin bağrında sensizliğim. İki şey var ölümle unutulur ancak. Annemizin ve kentimizin yüzü demiş İstanbullu bir şair. Çok ayrılıklar, çok özlemler çekmiş bir büyük şair. Yuvarlak beyaz yüzünü, çıkık elmacık kemiklerini okşuyorum uzaktan. Islak gövdene dokundukça parmaklarım yanıyor. Küllerimden doğuyorsun İstanbul. 1981. İstanbul Agapi Mu. Dar odanın loşluğunda yorgundular. Günün, yolculuğun, hazzın sonunda çekili perdenin aralığından donuk bir ışık vurdu. Kadının yanık teni balkıdı bir an, gövdesi ağırdı. Adam yanında yatan bu çıplak, Akdenizli gövdeyi unutamayacağını, bitimsiz yaz günleri boyunca kumsalda, kentin rüzgarlı serin kahvelerinde, gece uykuya varmadan önce ve düşlerle, karabasanlarla bölünen uyku süresince hep bu gövdenin yokluğunu yaşayacağını düşündü. Tuhaf bir yalnızlık duydu. İsteğin, acının ötesinde, derinden vuran, alıp götürmeden saran dalga gibi güzel bir yalnızlık. Işık kadının terli gövdesinden adamın yüzüne, oradan da duvara yürüdü. Gece lambasının tozlu karpuzunu aydınlattı. Bir süre sonra da akşam rüzgarı perdeyi kımıldatmaya başlar başlamaz kaybolup gitti. Dar yatağın karanlığında yan yanaydılar. Adam lambayı yakmak için elini uzattı. Sonra vazgeçti. Bir süre kararsız havada kaldı eli. Parmaklarına baktı. Tırnakları yerli yerindeydiler. Ölen dostlarının toprak altında artık uzamayan tırnaklarını düşündü. Yitirdikleri geldi aklına. Yaşlanmış, kederli yüzler, gevşeyip çözülen ten. Giden kadınlar, ayrılıklar, erken ölümler. Birden yanında yatan gövdenin dirimselliğinden kuşkuya düşmüşçesine kadının kalçalarını kavradı. Tenin ürperişini duydu parmak uçlarında. El yordamıyla bulduğu ıslak, kaygan yarığa girmeden önce kadının soluk soluğa, o her zamanki yabancı sözleri kulağına fısıldadığını duydu. Kenetlendiler. Uyandıklarında oda karanlıktı. Kentin uğultusu doluyordu açık pencereden içeriye. Korna, fren, insan sesleri, işportacıların haykırışları, güvercinlerin kanat vuruşlarıyla vapur düdükleri, her şey birbirine karışıyor, giderek yoğunlaşan belli belirsiz bir ses karmaşası, bir uzak uğultu halinde varlıklarını kuşatıyordu. Kadın beraberliklerini düşündü. Batıyla doğu arasında üç denizle çevrili, başka hiçbir kente benzemeyen, insanları, gecekonduları, inişli çıkışlı dar sokaklarıyla engebeli bir alana yayılan, yayıldıkça da asileşip kafa tutan bu gürültülü kentte, okul kitaplarından Konstantinopol adıyla anımsadığı, yeniyle eskinin, geçmişle şimdinin birbirine karıştığı bu Orta Doğu kentinde rastladığı adamla birlikte olduğu günleri belleğinde canlandırmak istedi. Bazı silik görüntülerden başka pek bir şey anımsayamadı. Oysa yıllardır düşünü kurmuştu bu yolculuğun. Atalarının bin yılı aşkın bir süre kaldıkları İstanbul'u imgeleminde yaşatmış, kent hakkında duydukları ve okuduklarıyla yarı gerçek, yarı düş bir mit yaratmıştı. Önce sürekli biçim değiştiren, renkten renge girerek zihninin derinliklerine doğru kayıp giden bir bulutun, ayrışıp çökelen bir tuhaf sızının belleğine yayıldığını duyumsadı. Sonra bulut dikey ve yuvarlak çizgilerle bölünüp netleşti. İnce uzun minareleri, oylumlu kubbeleri, burçları, surları, kuleleri ve birkaç gökdeleniyle kentin süliyeti biçimlendi. Boz bulanık duvarları, güvercinleri, bir cami avlusunun yanında oturup çay içtikleri kahvenin serinliğini anımsadı. Haliç'te yüzen bir kedi leşini, çamurlu suyun katran kıvamındaki tortusunu gördü yeniden. Yüzü tiksintiyle buruştu. Denizi açıkta demirlemiş gemilere vuran gün ışığını anımsayınca rahatladı. Boğazın Karadeniz'den Marmara'ya akan suları damarlarında dolaşıyormuş gibi bir serinlik sardı gövdesini. Bir taksideydiler. Derin, lacivert su akıp gidiyordu yanı başlarından. Yol daraldıkça ağaçlar çoğalıyordu. Bir kent büyüklüğünde gemiler, martıları peşlerine takmış, hızla geçip gidiyorlardı. Köpükler kalıyordu arkalarından. Kayıklarla karabataklar suya bir dalıp bir çıkıyor, bembeyaz köpüğe kesiyorlardı. Cumbalı ahşap evlerle beton yapılar iç içeydiler. Arada bir aşı boyası dökülmüş eski bir yalının karanlık pencereleri geçiyordu camdan. Sonra yüksek bahçe duvarları, denize inen daracık sokaklar, ağaçlar. Güneşte kuruyan balık ağlarıyla vapurlar geçiyordu. Küçük, beyaz vapurlar, balıkçı tekneleri. En umulmadık anda bir köşeyi döner ya da bir sokağı diklemesine keserken gömütler çıkıyordu karşılarına. Görkemli taş kavukların altında eski harfler incelip uzuyor, kıvrılıyordu. Derken bir iskeleye varıyorlar, erguvan rengi bulutların suya vuran gölgesinde bir ulu çınarın altına oturuyorlardı. Bir sokakta el eleydiler. Dimdik aşağıya iniyordu sokak. Onları da sürüklüyor, alıp götürüyordu. Tahtaları çürümüş derme çatma evlerin, boş arsaların önünden geçiyorlardı. Pencerelere dizilmiş başörtülü yaşlı kadınlar sardunya ve fesleğenlerin arasından kedileri gözlemekteydiler. Denize inen sokak nedense bir bostana çıkarıyordu onları. Domates sırıklarıyla dev fasulyelerin arasında şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemiyorlar, tutkuyla birbirlerine sarılıyorlardı. Gürültülü bir caddedeydiler. Kaldırımdan taşan kalabalığın arasından kendilerine bir yol bulmaya çalışırken yitiriyorlardı birbirlerini. Neden sonra buluştuklarında üzerlerine devrilecekmiş gibi duran uğultulu taş yapılar boyunca yürüyor, caddenin daraldığı yerde bir kilise avlusuna zor atıyorlardı kendilerini. Avlunun sessizliğinde yüreklerinin tek bir yürekmiş gibi aynı anda çarpışını dinliyorlardı. Avludan taşları yosun tutmuş bir merdivenle sarnıca iniyorlar, eski Bizans duvarlarından sızan suyun serinliğinde uzun uzun öpüşüyorlardı. Kadın odanın karanlığında kentin izlenimleriyle baş başaydı. Sokaklarında gezdiği, çarşı ve caddelerinin kalabalığına karışıp çınarlarının gölgesinde dinlendiği, vapurlarına, taksilerine, homurtulu otobüslerine bindiği bu tuhaf kenti, şimdi yanında yatan, az önce içine girip onu doyuma vardıran adamla birlikte keşfettiğini, bir kıyıdan bir başka kıyıya savrulur, bir camiden bir kiliseye, bir müzeden ötekine koştururken onun da yanında olduğunu unutmuş gibiydi. Dolambaçlı sokakları, su kemerleri, altlı üstlü geçitleri ve yer yer yıkılmış surlarıyla dişiliğini sarıp sarmalıyordu kent. Onu kıskıvrak ele geçiriyor, üzerine abanıyordu. Kulelerle minarelerin tenine battığını, ince bir sızının tüm gövdesine yayıldığını duyumsuyordu. Adam, "Gerçekte istediğin ben değildim," dedi. Kadın cevap vermedi. Renkleri solmuş, eski bir ikonun görüntüsü çaktı belleğinde. Atina'da büyük annesinin başucunda duran ikonu andırıyordu. Meryem'in ince uzun yüzü kederliydi. Kucağında İsa'yı tutuyordu. Kendi gövdesinden, kendi canından bir parça olmayan çocuk İsa'yı. Bizanslı melekler Ayasofya'nın duvarlarında uçmaya hazırdılar. Mavi pırıltılar vardı korkunç bakışlarında. Kuytu bir manastırın avlusunda yaşlı papaz tavada balık kızartıyordu. Una bulanmış allı pullu balıkların yandaki havuza sıçrayıp suda kaybolduklarını hayretle gördü. Top sesleri geliyordu surlardan. Adam, "Geceler boyu sevip okşadığın ben değildim," diye devam etti. Kadın susuyordu. Kendi dilinde konuşmayan bu yorgun, yabancı adama cevap vermek gelmiyordu içinden. Perdeleri çekili odanın ötesindeki yaşamı, dışarıda çoğalan akşam kalabalığını düşündü. Kent sokakları, caddeleri, caddelerinde vızır vızır işleyen taşıtlarıyla, duvarları, evleri, odaları, odalarında sevişen çıplak insanlarıyla bir ışık denizi içinde akıp gidiyormuş gibi geldi ona. Kendini bu akışa bırakamayacağını biliyordu. Adam, "Gemi yarın çok erken kalkıyor, hazırlanmalısın," dedi. Hazırlanmak, bavula katlayıp koymak her şeyi. Bu dağınık yatağı, otel odasını, dışarıda akıp giden kenti. Yıllardır varlığının bir parçası olmuş, bilinçaltına yerleşmiş, kendinden saydığı bir şeylerin gövdesinden yavaşça çözüldüğünü, ellerinin arasından kayıp gittiğini anladı. "İstanbul Agapi Mu," diye fısıldadı adama. Yeniden kenetlendiler. 1985. Atina'da bir ev. A. Plotise. Atina. Yanlış söyledim yine. Atina değil. A'dan sonra dilimi ön dişlerimin arasından uzatıp T ile S karışımı bir ses çıkarmalıyım. Vurguysa ikinci hecenin üzerinde olmalı. Atina değil. Atina. Peki bu kentin adı mı yoksa senin adın mı Atina? Senin adın olsaydı son heceyi vurgulamam gerekirdi. Beni bağışla, hala adını istediğin gibi söylemeyi öğrenemedim. Türkçenin ses yapısına öylesine ters ki bu vurgular. Neyse, sonunda bir düş gerçekleşti. Senden uzak, senin doğduğun kentteyim işte. Uzun, upuzun, birbirini dikey kesen sokaklar, geniş caddeler, alanlar. Ağaçsız bembeyaz bir kent. Aşağıda yüzlerce metre derinde genişleyip yayılan kocaman bir meduza gibi. Karşıda dağları gördüm. Deniz uzakta yaz göğünün altında maviydi. İnsanı şaşırtacak kadar mavi. Ülkemde denizi göreceksin, şaşırma. Ne var ki? Bulunduğum tepeye dek ulaşmıyordu kokusu. Limanın dar sokaklarında, birbirinin üzerine abanmış apartmanların arasında yitip gidiyor, uzaktan görünen ama kendini hiçbir zaman ele vermeyen koyu mavi rengiyle kanıtlıyordu varlığını. Deniz kıyısında yosun kokusundan uzak bir kent. Tam deniz kıyısında da sayılmaz. Biraz içeride, tepelerin yamacına kurulmuş, inişli çıkışlı sokaklarında, sıcakta asfaltı eriyen caddelerinde, denizi çağrıştıran hiçbir işaretin bulunmadığı, bozkırda yalnız bir ağaç gibi kuruyan, kurudukça da içine kapanan, tentelerinin, balkonlarının, boyalı panjurlarının, hatta serin sofalarının berisindeki dar odalara çekilen bir kent. Ağustos sıcağında dalgalanan televizyon antenlerini gördüm. Birbirini dikey kesen sokaklar ıssızdı. Sarı boyalı troleybüsler, arabalar, otobüsler, alacalı bulacalı bir karmaşada, bulunduğum tepeye ulaşıncaya dek, boşlukta dağılıp azalan, sinir bozucu bir uğultuda akıp gidiyorlardı caddeler boyunca. Alanlar çıplak, parklarda selviler uzundu. Petralona, Kolikintu, Pankrati, Kuponia, Kifisia, Patisyon, Leoforos, Aleksandras, Vasilis, Sofias. Ne güzel yumuşacık adlar, senin tenin gibi, yanık esmer tenin, sıcak bakışların gibi. Ambelokipi, Kipseli, Kolonaki, tümü de bir ses olarak var benim için. Kahvelerinde oturmadım çünkü, gölgesiz kaldırımlarında, dar sokaklarında dolaşmadım. Omonia, Panepistemiu, Stadiu, kulağıma sen fısıldıyorsun bu sözcükleri, dilimin dönmediği dilinin, ana dilindeki vurguların, seslerin hakkını vererek, dağların, denizlerin, ırmak ve koyakların, bitmez tükenmez yolların ötesinden sesini duyuyorum. Doğduğun, büyümeden ayrıldığın, ayrılmak zorunda bırakıldığın ve yıllar sonra aynı nedenlerle hala dönemediğin kentini anlatıyorsun bana. Atina'nın caddeleri, alanları, beyaz evleri senin içinde birer sözcükten, bilemedin birkaç fotoğraftan ibaret. Ama yine de anlatıyorsun. Senin Atina'n, bizim Batı Anadolu'daki zengin evlerine benziyor biraz. Bahçe içinde iki katlı bir ev. Gece kilim serilip oturulan taş avlu. Bahçede ağaçlar, ağaçların bitiminde ağır tokmaklı. Boyun yetişmediği için yalnız başına açamadığın, bu yüzden de ancak babanla geçebildiğin mavi kapı. Son kez o mavi kapının önünde gördüm babamı. Geceydi. Kucağına aldı, bağrına bastı beni. Tenime batan sert sakalları belleğimde hala. Kocaman gözlüklerini, tütün kokan ellerini unutmadım. Yüzündeki yorgunluğu da. Ben kucağındayken öbür koluyla anneme sarıldı.